Herkese yeniden merhaba. Bugün çok sevdiğim bir kitaptan bahsedeceğim, Atomik Alışkanlıklardan. Hazırsanız Psikoperest'in yeni bölümü başlıyor. Bu arada yeni bölümleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Genellikle kendimizi büyük başarıların büyük eylemler gerektirdiğine ikna ederiz. James Clear başarının hayatta bir kez yaşanan dönüşümlerin değil, günlük alışkanlıkların ürünü olduğunu savunuyor. Mesela kilomuz yeme alışkanlıklarımızın ölçüsü, bilgimiz öğrenme alışkanlıklarımızın, dağınıklığımız temizlik alışkanlıklarımızın, yani neyi tekrarlarsak onu elde ediyoruz. Alışkanlıklar insan kritik bir eşiği atlayana kadar hiçbir fark yaratmıyor gibi görünür. Bu şunun gibi, 3 gün üst üste spor yaparsınız ama bir anda forma girmezsiniz. Ya da işte her gün yarım saat koştunuz bir haftadır diye yarın gidip maratona katılamazsınız. Gündelik hayatımızda birkaç değişiklik yaparız ama sonuçlar çok çabuk gelmeyince eski rutinlerimize hızla geri döneriz. Her arayışın başlangıç ve orta aşamalarında genellikle bir hayal kırıklığı vadisi vardır. Lineer bir şekilde ilerleme kaydetmeyi beklersiniz. Ama değişikliklerin ilk birkaç günü, hatta ilk birkaç ayı etkisiz görünebilir. Hiçbir yere gidemiyormuş gibi hissedersiniz. Alışkanlıklarımızı değiştirmek iki nedenden ötürü zorlayıcıdır. Ya yanlış şeyi değiştirmeye çalışırız ya da alışkanlıklarımızı yanlış yönde değiştirmeye çalışırız. Buna birazdan geleceğim. Davranışsal değişimin üç katmanı var. Sonuçları, süreci, kişiliğinizi değiştirmek. Sonuçları değiştirmeyi, kilo vermeyi hedeflemek gibi düşünebiliriz. İşte 50 kiloya düşeceğim gibi. Süreci değiştirmek, alışkanlıklarınızı ve sistemlerinizi değiştirmekle ilgili. Mesela kilo vermek için spor salonunda yeni bir rutin oluşturmak. Daha iyi çalışabilmek için masanızdaki dağınıklığı toplamak. İnşa ettiğiniz alışkanlıkların çoğu bu katmanla bağlantılı. Üçüncü ve en derin katman kişiliğinizi değiştirmek. Bu katman inançlarınızı değiştirmekle ilgili. Dünya görüşünüzü, kendinizle veya başkalarıyla ilgili yargılarınızı, daha temel şeyleri değiştirmenizi içerir. Çoğu insan alışkanlıklarını değiştirme sürecine ne elde etmek istediğine odaklanarak başlar. İşte bu yılın sonuna kadar 30 kitap okumuş olacağım. 6 ayda şu dili B2 seviyesinde öğreneceğim gibi. Bu bizi sonuca dayalı alışkanlıklara götürür. Alternatifi ise kimliğe dayalı alışkanlıklar inşa etmek. Yani önce kim olmak istediğimize odaklanarak başlamak. Eğer ben konforuma çok düşkün biriysem, eğer hareket etmeyi sevmiyorsam, her gün bir saat spor yapacağım diye bir hedef koymam anlamsız olur. Yani bir gün çalışsa ikinci gün devam etmez, içi boş çünkü. Böyle ezbere bir hedef koyuyorum ama bu hedefin benim için bir anlamı var mı? Hayatımda bir karşılığı var mı? İnternette karşımıza böyle sürekli kalıp listeler çıkar. İşte günde 10 sayfa kitap oku, 10 bin adım at, şu bakım rutinini uygula. Al böyle hayatını kopyala, yapıştır. Olmuyor. İnsanın özüne uymayan bir davranış kalıcı da olmuyor. Burada Jung'tan bir alıntı yapacağım. Siz bilinçsiz olanı bilinçli hale getirene kadar o sizin hayatınızı yönlendirmeye devam eder ve siz buna kader dersiniz. Olduğunuz kişiyi değiştirmenin en pratik yolu yaptığınız şeyi değiştirmektir. Ama önce kim olduğumuza, kim olmak istediğimize, bunun nedenlerine kafa yormadan, birazdan sayacağım alışkanlık yaratma adımlarını uygulamaya çalışmak çok anlamlı olmayabilir. Bu kitapta gerçekten çok iyi öneriler var. Okumanızı öneririm. Ama bizde illa çalışacak diye bir şey yok. Şimdi gelelim iyi alışkanlıklar yaratmaya. Bu sürecin 4 adımı var. Birinci yasa görünür kılmak. Bununla ilgili bir deneyden bahsetmek istiyorum. 2001'de İngiltere'de araştırmacılar 2 hafta içinde daha iyi egzersiz alışkanlıkları inşa etmek için 248 kişiyle çalışmaya başlıyorlar. Ve katılımcıları 3 gruba ayırıyorlar. Birinci grup kontrol grubu. Onlardan sadece hangi sıklıkta egzersiz yaptıklarını takip etmeleri isteniyor. İkinci grup motivasyon grubu. Onlardan hem egzersiz sıklıklarını takip etmelerinin hem de egzersizin faydaları hakkında materyaller okumaları isteniyor. Araştırmacılar gruba egzersizin kalp hastalıkları riskini nasıl azalttığını, kalp sağlığını nasıl iyileştirdiğini de anlatıyorlar. Bir de üçüncü grup var. Bu denekler ikinci grupla aynı sunumu aldılar. Böylece motivasyon düzeyleri eşitlenecek. Ama onlardan ek olarak bir sonraki hafta boyunca ne zaman, nerede egzersiz yapacakları ile ilgili bir plan oluşturmaları isteniyor. Daha spesifik olmak gerekirse, üçüncü grubun her üyesi şu cümleyi tamamlayacak. Önümüzdeki hafta, şu gün, şu saatte, şurada 20 dakikalık yoğun bir egzersiz yapacağım. Deneyin sonuçlarına gelince, birinci ve ikinci gruplarda insanların %35'i ile %38'i arası haftada en az bir kez egzersiz yaptı. Ama üçüncü grubun %91'i haftada en az bir kez egzersiz yaptı. Üçüncü gruptakilerin tamamladığı cümle araştırmacılar tarafından uygulamaya koyma niyeti olarak adlandırılan ne zaman, nerede eyleme geçeceğiniz konusunda önceden yaptığınız bir plandır. Belli bir alışkanlığı uygulamaya koymaya bu şekilde niyetlenirsiniz. Yani eğer şöyle bir cümleyle başlıyorsanız bu çok çalışmaz. İşte artık her gün yürüyüş yapacağım. İşte her gün kitap okuyacağım. Her gün pilates yapacağım. Bu bir plana oturtulmuş bir niyet değil. Eğer bunu uygulamaya koymaya niyetliyseniz biraz daha somutlaştırmanız gerekiyor. Mesela saat 6'da odamda 20 dakika İspanyolca çalışacağım. Sabah 8'de odamda 5 dakika meditasyon yapacağım. Veya var olan alışkanlığınızın ardına koyarak alışkanlıklarınızı istifleyebilirsiniz. Her sabah kahve içtikten sonra 5 dakika kelime ezberi yapacağım gibi. Bunları yaparken kötü alışkanlıklarınızı kaynağından kesmek daha güvenilir olur. Bir kötü alışkanlığı ortadan kaldırmanın en kolay yollarından biri de ona neden olan işarete maruz kalma oranınızı azaltmak. Eğer odaklanmanıza engel oluyorsa telefonunuzu başka bir odada bırakabilirsiniz. Ben kütüphaneye çalışmaya gittiğimde telefonumu alt katta kilit dolaplarda bırakıyorum. Aşağı inmeye o kadar üşeniyorum ki bu telefonumla oynama isteğimin bile önüne geçiyor. Ya da evdeyken işte odaklanma uygulamaları var. Böyle ağaç dikiyorsunuz eğer telefonunuzla oynamazsanız vesaire. Onları kullanıyorum. Bunlar çok basit şeyler aslında ama odaklanmama yardımcı oluyor. Yani komik ama ağaç ölmesin diye ciddi ciddi telefonu ellemiyorum. Yani iyi alışkanlıklarınızı görünür kılarken kötü alışkanlıklarınızı görünmez kılmaya çalışacaksınız. İkinci yasaya geliyorum, cazip kılmak. Burada biraz dopaminin alışkanlıklarımızı etkilemekte gücünden bahsedeceğim. Ama başlamadan önce şunu araya sıkıştırayım. Dopamin alışkanlıklarınızı etkileyen tek kimyasal değil. Davranış oluşumundaki en önemli oyunculardan sadece biri. Alışkanlık dopamin kaynaklı bir geri bildirim döngüsü. Yüksek ölçüde alışkanlık oluşturan her davranış, atıyorum abur cubur yemek, işte video oyunları oynamak, bütün gün telefonda takılmak, sosyal medyada gezinmek, bunların hepsi daha yüksek dopamin düzeyleriyle ilişkili. Aynı şey yemek yemek, su içmek, seks yapmak ve sosyal etkileşimde bulunmak gibi en temel alışkanlıklarımız için de söylenebilir. Alışkanlıklar söz konusu olduğunda akılda tutmamız gereken temel bilgi şu. Dopamin sadece haz aldığınızda değil, haz beklentisine girdiğinizde de salgılanır. Kumar bağımlıları kazandıktan sonra değil, bahis oynamadan hemen önce dopamin hücumu yaşar. Kokain bağımlıları kokaini gördükleri zaman bir dopamin hücumu yaşar. Bir fırsatın ödüllendirici olacağını öngördüğünüz zaman dopamin seviyeleriniz beklenti nedeniyle hızla yükselir ve dopamin seviyenizle birlikte eyleme geçme motivasyonunuz da artar. Bizi eyleme geçiren şey ödülün ele geçmesi değil, yarattığı beklenti. İşte bu yüzden cazip kılmamız gerekiyor alışkanlık edinmek istediğimiz şeyi. Cazip unsurları bir araya toplama yöntemi Premack ilkesi olarak bilinen bir psikoloji kuramını uygulamanın yollarından biri. Bu ilke daha olası davranışların, daha düşük olasılıktaki davranışları pekiştireceğini savunuyor. Mesela akşam dizi izleyecek olmam daha olası bir davranış. Ama pilates yapacak olmam ya da pilates yapma niyetim daha düşük olasılıkta. Şimdi bu ikisini bir araya getirebilirim. Mesela dizi izlemek istiyorum ama pilates yapmak istemiyorum. Akşam yarım saat pilates yapacağım. Bu gereklilik. Pilates yaptıktan sonra dizi izleyeceğim. İstek. Veya dizi izlerken pilates yapacağım gibi. Cazip unsurları bir araya toplama yöntemi herhangi bir alışkanlığın abartılmış bir versiyonunu zaten istediğiniz bir şeyle arasında bağ kurarak yaratmanın yollarından biri. Üçüncü yasaya geliyorum, kolaylaştırmak. Herhangi bir konuda karar aldığınızda işte bu erken kalkmak olsun, kilo vermek olsun, optimal yolu aramaya o kadar kilitleniriz ki bir batağa saplanırız. İşte en etkili diyet araştırırız, nasıl İngilizce öğrenilir başlıklı 10 tane video izleriz ama oturup 2 kelime ezberlemeyiz mesela. En iyi yaklaşımı çözmeye o kadar odaklanırız ki bir türlü eyleme geçemeyiz. Ama en iyi iyinin düşmanıdır. Buradan da mükemmeliyetçilik bölümüne selam çakıyorum. Burada yarası olanları o bölüme alalım. Konuya döneyim. Burada hareket halinde olmakla eyleme geçmek arasında bir fark var. İkisi kulağa benzer gelse de aynı şey değil. Hareket halinde olduğunuzda plan yapar, strateji belirler, öğrenirsiniz. Bunların hepsi iyi şeylerdir ama bir sonuç üretmezler. Öte yandan eylem bir sonuç üretecek bir davranış türüdür. Yazmak istediğim makaleler için 20 fikir sıralıyorsam bu harekettir. Gerçekten oturup makale yazmamsa eylemdir. Daha iyi bir diyet planı, konu hakkında bir kitap aramam harekettir. Ama bir öğün oturup brokoli yiyorsam bu bir eylemdir. Bazen hareket faydalıdır ama hiçbir zaman tek başına bir sonuç üretmez. Nasıl İngilizce öğrenilir başlıklı 50 tane video izlemeniz size IELTS'ten 7 aldırmaz. Peki hareket sonuca yol açmıyorsa onu neden yapıyoruz? Bazen gerçekten planlamamız ve daha fazlasını öğrenmemiz gerektiği için yapıyoruz. Ama daha çok başarısızlık riskine düşmeden ilerleme kaydettiğimizi hissetmemize olanak sağladığı için yapıyoruz. Göz önünde başarısız olmak ya da eleştirilmek iyi gelmediği için bunun olabileceği durumlardan kaçınmaya meyilliyiz. Ve eyleme geçmek yerine hareket halinde kalmakla yetinmemizin en büyük nedeni de bu. Başarısızlığı geciktirmek. Bir alışkanlıkta ustalaşmak istiyorsanız kilit nokta kusursuzlukta değil tekrarla başlamak. Yeni bir alışkanlığın her özelliğini ayrıntılı olarak planlamanıza gerek yok. Bunun üzerine çok fazla düşünmenize gerek yok. Sadece pratiğini yapmanız gerekiyor. Bir faaliyeti ne kadar tekrarlarsanız beyin yapınızın o kadar büyük bir kısmı o faaliyette etkin hale gelir. Nörobilimciler buna yakın zamandaki faaliyet kalıplarına dayalı olarak beyindeki nöronlar arasında bulunan bağlantıların güçlenmesi anlamında uzun süreli potansiyel artışı diyorlar. Her tekrarla hücreden hücreye işaretleşme iyileşir, bağlantılar sıkılaşır. İlk kez 1949 yılında nöropsikolog Hepp tarafından tanımlanan bu fenomen Hepp yasası olarak bilinir. Birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Buradan dördüncü yasaya geçiyorum. Tatmin edici kılmak. Bir alışkanlığın yer edinmesinde en önemli şey başarılı hissetmek, azıcık bile olsa. Başarı hissi alışkanlığınızın karşılığını verdiğinin, sarf ettiğiniz çabaya değdiğinin bir işareti. Buradaki en önemli noktalardan biri zinciri kırmamak. Barış Özcan'ın videolarında mutlaka görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de mesela bir aylık bir takvimi gözünüzün önüne getirin. Atıyorum her gün 5 sayfa kitap okuduğunuzda her güne bir çarpı atıyorsunuz. Bu çarpılar arka arkaya biriktiklerinde bir zincir oluşturuyorlar ve hedefiniz bu zincir kırmamak oluyor. Açıklama bölümüne alışkanlık takibinde kullanabileceğiniz bir şablonun linkini bıraktım. İlginizi çekerse göz atabilirsiniz. Son eyleminizi kayda geçirmek bir sonrakini başlatabilecek bir tetiklenme yaratır. Her gün bir kareyi doldurup sonra yorgun olduğunuz bir günde o şeyi yapmak içinizden gelmediğinde o karenin boş kalmasının sizde yaratacağı huzursuzluk bile tek başına sizi harekete geçirmeye yarayabilir. Takip etmek kendi başına bir ödüle dönüşebilir. Bunu yapmaktaki en önemli nokta tatmin duygusu yaratmak. Çünkü uzun vadeli bir hedef koyduysanız o tatmini elde etmeden aynı şeyi sürekli yapmaya devam etmek, çalışmaya devam etmek gerçekten zor olabilir. Burada kusursuzluk hatasına düşmemek gerekiyor. Mesela bu alışkanlık çizelgesini kullanmaya başladınız. Bir gün bir şey yapmadınız diye tamamen vazgeçip poi vermenize gerek yok. Yorgun olabilirsiniz, hastasınızdır, kötü bir gün geçirmişsinizdir ya her neyse. Kendimizi tüketeceksek bu çabanın yine bir anlamı yok. Bir kez atladığınızda ikinci, üçüncü gün geri dönmeye çalışmak önemli. Ya hep ya hiç hatasına düşmeden pratiğe devam etmek. Bir alışkanlık edinmeye karar vermeden, alışkanlık çizelgesi oluşturup alt alta hedefler sıralamadan önce kendimize hayatımın bu döneminde buna ihtiyacım var mı veya şu an önceliklerim neler diye sorup biraz kafa yormak iyi olabilir. Ne elde etmek istediğimize odaklanmak, sürekli ortaya yeni hedefler koyup onlara hiçbir anlam yüklemeden bir süre koşturup sonra da vazgeçmeyi genellikle beraberinde getirir. Sadece alışkanlık konusuna değil, genel olarak kim olmak istediğimize odaklanarak yola çıkmak daha sağlıklı ve kalıcı sonuçlara yol açabilecek bir adım. Her yeni yılda kendime hedefler sıralayıp sonra yola çıktığımda farkında olmadığım eğilimlerimin, kendimle ilgili inançlarımın bu planları sabote etmesini önleyemiyorsam bir yere varamam. Gerçek davranış değişikliği kişilik değişikliğidir. Yani bir alışkanlığa motivasyon nedeniyle başlayabilirsiniz ama ona bağlı kalmanızın tek nedeni kimliğinizin bir parçasına dönüşmesi olacaktır. Herkes kendini bir ya da iki kez spor salonuna gitmeye, sağlıklı beslenmeye ikna edebilir ama davranışın arkasındaki inancı değiştirmediğiniz sürece uzun vadeli değişikliklere bağlı kalmak kolay olmayacaktır. İyileşmeler benliğinizin bir parçasına dönüşene kadar sadece geçici olur. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.